Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Seslerin İzinde programıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam Mehmet Kemiksiz ve Hasan Kiriş ağabeyimle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş Hasan bulduk. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed. Hoş bulduk, şeref bulduk. Dinleyicilerimize selamlarımızı her nerede dinliyorlarsa ve bize dualarını eksik etmemeleri niyaz ederek başlayalım.
Teşekkür ederiz inşallah. Hocam geçen haftadan eksiğimiz vardı. Tamamlar mıyız bir eser ikramında bulunur musunuz?
Hay hay, hemen başlayalım. Hasancığım bize bir Hüseyin yolu göstersin. Ben dost hevasına düştüm, özge heva neme gerek. Başımda dost sevdası var, dahi sevda neme gerek diyorum. Ben dost hevasına düştüm, özge heva neme gerek. Ben dost hevasına düştüm, özge başımda dost sevdası var, dahi sevda neme gerek. Başımda dost sevdası var, dahi sevda neme gerek. Ben eşref olurum iyem, ben bakiyem kadir iyem. Ben eşref olurum iyem, ben bakiyem kadimiyem. Ben ol mürgilahutiyem, arzu semaneme gerek. Ben ol mürgilahutiyem, arzu sema neme gerek. Canım üryan edip saldım bu aşk deryasına, nagehan aşkın sataştım dürri bihem tasına. Canı başı din dünya verdim aldım derdi yar. Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına. İlmi aklı zühdü takva çün hicab oldu bana, külli sevdadan geçip düştüm anın sevdasına. Medediyan
kendi özümden el yudum, girdim fena sahrasına, ol fenadan bir fenaya, bir fenadan keyfena, keyfenadan sonra eriştim anın bekasına. Bir bekadır ol beka, her giz fena irmez ana. Aklını koy gel eresin, bu sırrın manasına. Gör elden yüzünü derdü, bela bana şikar oldu. İniltim arttı gün günden, gözüm yaşı pınar oldu. İniltim arttı gün günden, gözüm yaşı pınar oldu.
Teşekkürler Hasan. Efendim
en güzel şekilde borcunuzu ödediniz. Çok teşekkür ederiz.
Biz borçlu kalmayalım da. Ama biz alacak verecek şeklinde değil de biz onlardan biraz fazla dua istiyoruz. Onun için talepkarız.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi geçtiğimiz programlarda Eşrefoğlu Rumi konuşmaya devam ediyoruz. Eserlerini siz seslendiriyorsunuz. Hasan abicim eşlik ediyor. Tabii Erenler Meclisi diye bir çıkış noktamız var demiştik. Öyle başlamıştık.
Biz galiba bir ay daha Eşrefoğlu konuşuruz.
Daha vallahi konuşuruz gibi mi geliyor?
Çok eser var.
Var.
Çünkü
yani varsa
ben sadece bendenizin eserlerini değil de ben daha önceki klasik eserlerden de farklı, mesela çok bilinen eseri okumadık daha. Onu
evet, fark
ettim. Önümüzdeki aya, önümüzdeki haftanın programına doğru
evet, götüreceğiz. Ben birkaç şiir okusam hatta falan dedim ama herhalde
var daha malzeme
artık önümüzdeki çok haftalardaki programlar.
Konuşulsun hocam, bunlar konuşulsun. Ne konuşuyoruz? Radyolarda, televizyonlarda akşama kadar siyaset, aktüel, evet, politik çekişmeler, kavgalar, gürültüler, yıkımlar, işte afetler, dünyanın başına gelmiş olan musibetler, insanlığın başına gelmiş olan belalar.
Hep olumsuzluklar. Yani.
Burada bir dünya var ve bu dünyada sükunet var.
Ya bir de bazı şeyleri böyle üstün körü konuşuverip geçiyoruz ya hocam. Benim bazen oluyor böyle. Sonradan dank ediyor. Keşke diyorum bir iki üç program daha şunu konuşsaydık. Ya da şu röportajı iki üç kez daha yapsaydım. Aynı konuda olsa. Şimdi insan bir yerde tereddüde düşüyor. Yani çok tekrara girmemek lazım gibi düşünülüyor. Evet. Fakat et tekraru ahsen velev kâne 180 mevzusu var. Şimdi çift taraflı iki zaviyeden de bakılabilir ama bir yerde çok tekrar da güzel bir şeyi çok tekrar ediyorsan.
Azizim, bu mikrofonların başına geçen insanların, bak sanatçı demiyorum sadece, topluma laf anlatan, laf söyleyen insanların şöyle bir yükümlülüğü var. Toplum neden hoşlanıyor, neyi beğeniyor ve neyi biliyorsa onları konuşmanın dışında çok önemli bir görev daha var. Toplumun duymadığı, bilmediği, görmediği ve duyma ihtimali olmayan şeyleri de toplumun idrakine peyderpey sunacak. Eğiticiliğini yapacak. Öğreticiliğini yapacak. Öğretmediğiniz bir toplum talep etmez. Eşrefoğlu Rumi'yi anlatmasanız bilmez ki adam.
Çünkü öğrenmenin ayrı bir hazzı var.
Öğrenecek. Ha, burada bir güzellik varmış. Bir dahaki sefer bir konsere gittiğinde diyecek ki Eşrefoğlu'ndan bize bir eser okur musun?
Ya bu öğretmek işi kültürde çok önemli. Zaten aslında kültüre ayrılan bütçeler de zannederim kültür tabii, öğreticiliği tarafı için.
Şimdi ne anlamışız biz? Biz konsere gidiyoruz, eğleneceğiz, vakit geçireceğiz. Hmm. Orada işte zıplayacağız, hoplayacağız. O gecede ne aldık biz mesela? Başka bir şey yok. Ama
enerji sarf etti.
Evet, zaten işte kültür aktarımının yükümlülüklerinden bir tanesi de bu. Sanatkar insanlar topluma öğretmek zorundalar.
Tamburi Cemil'in hayatını Tamburi Mesut Cemil'den okuyorum. Geçenlerde başladım. Uğur Derman'ın girizgah yapmış bir yazıyla. Orada bir şeyden bahsediyor. TRT radyosunda bir türkü öğreniyoruz mu? Bir şarkı öğreniyoruz mu? Hasan abi hatırlıyor musun? Öyle bir program yaparmış Mesut Cemil. Hmm. Bir eserin bir işte kublesini okuyor. Koro ardından tekrar tekrar böyle 3-4 kez, 5-6 kez okuyor. Radyoda yayınlanıyormuş bu program.
Buyur.
Ve insanlar onu hususen takip ederlermiş. Çocuklar özellikle. Çok böyle radyo başında beklerdik falan diye hatıralar var. O şeyi ben sonra girdim biraz araştırdım. Keşke kayıtları da olsa ama çok önceki dönemler galiba. Ama bu tamamen mektep haline gelmiş oluyor artık. Evet. Kültüre yaklaşımın, radyoyu kullanma amacın artık bir yerde evet. Eğitime gerçekten ciddi ciddi dönüştüğü bir nokta oluyor.
Kimin sesi fazla çıkıyorsa toplum onu çok duyuyor. Biz şöyle diyemeyiz. Sen onu duyma, sadece beni dinle diyemeyiz. Senin de sesin çıkacak ama dolu çıkacak, altı dolu çıkacak, ayakları yere basan şekilde çıkacak. Neyzen Tevfik konuşuyoruz ya, konuştum ben bir önceki programda. Muhtemelen dinleyicilerimiz arasında ilk kez Neyzen Tevfik'in bu yönünü duyan insanlar olabilir. Tepki gösterenler de olabilir. Biraz okusalar farklı yere ulaşacaklarını görecekler zaten. Ama biz bunları dile getirmek durumundayız. Bizim Erenler Meclisi çalışmamızdaki en önemli ayaklardan bir tanesi de bu. Bir zatın ismini ben neredeyse her eserde güftenin içinde geçiyor bir kere. Oradan okuyorum. Ama başında 5-10 dakika onu anlatıyoruz. Orada bilinirlik meydana geliyor. Sonra her 2-3 eserde bir diyorum ki mesela Eşrefoğlu Rumi Hazretleri şu. İşte Hacı Bayram Veli'nin damadı diyorum. Aa diyor. Hacı Bayram'ın çünkü bilinir bir durum. Sonra konserin bir yerinde diyorum ki bugün işte neredeyse İnsanların tasallutu altında bulunup işgal altında bulunan Hama şehri, yakılıp yıkılan Hama şehri bir devir insanlığa ders verecek insanların inziva yeriydi. Bakın nereye bağladı işi, gördün? Onun için bizim hani gönül coğrafyası tırnak içinde bir şey kullanıyoruz ya biz. Bunu bunların içine bunu doldurmalıyız. Bizim coğrafyamız öyle bir coğrafya.
Ki gerçekten de insan öyle malumatı olan bir konuda bir ileri seviye bilgiyi yakaladığında olaya bakışı,
Limni Adası bizim için ne ifade ediyor? Limni. Niyazi Mısri orada medu.
O yüzden kıymetli.
Tabii biz, orası bizim yani. Üstündekilerin kim yaşadığı falan, orası bizim. İşte birkaç yıl evvel sıkıntıdan dolayı kabri taşınan bir zat vardı yurt dışında.
Suriye'den getirilen.
Getirilmedi de gene orada başka bir güvenli alana taşındı.
Evet.
Hatırladın mı? İsmini hatırlayamadım şimdi
Süleyman
mesela.
Şah
Süleyman Şah Türbesi. Şimdi mesela böyle. Biz şeye gidiyoruz. Macaristan'a gidiyoruz. Macaristan'da aynı şeyler var. Yani o doğumuzu kastetmiyorum. Batıya doğru giderken evet. De Balkanlara giderken
Üsküp,
de çok.
Makedonya.
Üsküp. Buralar çok ganimet bizim açımızdan. Bu konuyu şununla kapatayım. Bir arkadaşımız çok ya, daha yakında duydum. Sen mi söyledin belki de? Üsküdar'ın sadece bir sokağını çalışmış
yok.
Diye.
Ha? Yok. Size kim söyledi onu hatırlamaya çalışıyorum, hatırlayamadım.
Ben size bahsettim değil mi?
Siz bana bahsettiniz evet.
Sadece bir sokağa çalışmış doktora tezi olarak.
Beşir Ayvazoğlu bahsetmiş size.
Evet. Bir sokaktan doktora tezi çıkacak kadar türbe, tekke, zaviye ve dervişan var.
Valla bazen biz acaba çok mu duygusal yaklaşıyoruz bu meselelere diye kendimi yoklamıyor değilim hocam. Çünkü hani dertleniyorsun ya şu mesele diyorsun, hani için o kadar kıpır kıpır oluyor ki ya bunun niye bir şey yapmıyorlar program, ne bileyim ya da şurayı niye imar etmiyorlar. Diyorsun ki ya şu çok önemli bir adam, niye bunun kabrini bir ara Mustafa Düzgünman'ın mıydı Allahu Alem Necmettin Okyay'ın mıydı kabrine gittim, böyle bir çatlamış şey ya, Necmettin Okyay bu ya.
Evet.
Hatta ya Hezarfen, yani işte bir ok yay koy oraya, yani bir şey yap ama. Çok üzülmüştüm. Niye acaba yapılmaz? 90, diyorum, duygusal mı yaklaşıyoruz falan.
90'ların sonunda Almanya'ya bir festivale gittik biz.
Konser için mi?
Evet evet. Festival, yani dünya müziklerinde davet edildiği, işte 15-20 tane grubun davet edildiği bir müzik festivali, Göte Festivali. Şöyle Mihrabat Ormanı veyahut da şu Üsküdar'dakinin adı neydi?
Fethi Paşa Korosu.
Fethi Paşa Korosu'nun 10 kat büyüklüğündeki bir koru.
Hmm.
Tertemiz, pırıl pırıl çimen. İçinde bir tane köşk. Göte evi.
Şairin evi mi?
Evet. Önünde sahne kuruluyor. Ev arkada. Bütün dünyadaki sanatçılara, bak ben söylüyorum mesela, şimdi reklam oldu değil mi? Gördün mü? Ben oraya gittiğim zaman direkt şunu düşünmüştüm. Vay canına, bizim Yunus yok mu? Bizim Mevlana yok mu? Bizim işte Niyazi Mısri yok mu? Bizim Hüdayi yok mu? Kimler var? Ya ben küçümsemiyorum. Ama verdikleri değer çok mühim ve dünyaya gösterdikleri vitrin çok. Bizim Tahirül Mevlevi ismini duymuşsunuzdur.
Evet. Şarihül Mesnevi.
Evet. Onun çok böyle nokta atışı sözleri vardır. Nice ehli hünerin bir tutam tuz da yoktur aşına. Önce öldürürler açtıktan sonra türbe dikerler başına diye.
Neyzen Tevfik'in de öyle bir şey var. Önce malını bölerler.
Ha.
Sonra seni gömerler.
Evet.
Falan. Yani bir de size söverler.
Bu işte kıymet verirseniz kıymet
karşılığını
bulursunuz. Alırsınız. Ne diyor? Yolda komazlar alırlar seni diyor ya işte. Çöp atla. Neydi o zatın adını biliyor musunuz siz?
Kim o?
Çöp atlar Mehmet Efendi mi ne? O onu yazan zat. Çöp atlar Mustafa Efendi mi ne? Bakarız şeyden sonra.
Ben de araştırdım.
Erenler meclisine erebilsem, varıp anlarla görüşebilsem var ya.
Hmm.
O çöp atlar bir şey o zatın adı. Evet. Şimdi evet. Hasan'cığım biz bir eser daha gidelim hadi. Bir evet. Hüseyin'iyim.
Gidelim hocam.
Bu da müsemmen Cemi Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı. Bu da çok iş.
Müstakil.
Müstakil olarak okuyalım bunu.
Cemii enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı. Cemii enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı. Yüzün nurundan almışlar felekler şemsilemahı. Yüzün nurundan almışlar felekler şemsilemahı. Yedi kat gökleri geçti, kadem arş üstüne bastı. Yedi kat gökleri geçti, kadem arş üstüne bastı. Erişti Kabe Kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Erişti Kabe Kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Vereyim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Vereyim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir kez yüzün görsem seher vakti sehergahı. Acep bir kez yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu eşref oğlu Rumi'nin günahı çokdur gayet. Bu eşref oğlu Rumi'nin günahı çok durur gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsi kamer mahi. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsi kamer mahi. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Hannan Allah, Mennan Allah, Eşref oğlu şey'en lillah. Hannan Allah, Mennan Allah, Eşref oğlu şey'en lillah.
Eyvallah Hasan'cığım.
Eline sağlık. Hocam, sağ olun. Ağzınıza.
Hocam ağzınıza sağlık. Hasan abi, ellerinize sağlık.
Teşekkür ederiz.
Hocam, yine geçtiğimiz programlarda eser bestelemek yetmiyor. Bunun mutfakta yoğun bir çalışması var demiştiniz ya.
Evet.
Balzac'tan falan da bahsetmiştik.
Evet.
Günde 30 sayfa, 60 sayfa yazar imiş daha iyi yazabilmek için. Bir zaman zannedersem Mümin Sekman'dı. Ondan bir olay, bir hadise dinledim de. Diyordu ki, bir sporcu düşünün. 4 yılda bir kez tertip edilen bir olimpiyat için 4 sene boyunca günde 4 saat, 4 senede bir yapılacak ve 4 dakika sahnede kalacağı bir spor için, gösteri için çalışıyor.
Evet.
Ve bu 4 senenin neticesinde yalnızca 4 dakika o sahnede kalıyor, bütün hünerini gösteriyor.
Evet. Peki Hasan'cığıma soralım. Sözünü unutma. 10 gün saz çalmazsan Hasan ne oluyor? Enstrüman çalmazsan, yani tambur çalmazsan.
Şimdi sorum o. Hocam sana sordu abi. Ben de hocama soruyorum. 10 gün eser okumazsanız ne oluyor?
10 gün eser okumazsanız sıfırdan başlıyorsunuz.
O kadar mı?
Tabii tabii.
Yani saz gibi ses de işlenmek istiyor mu?
Tabii canım. 10 gün hiçbir şey okumazsanız 10 gün sonra yeniden okumaya başlıyormuş gibi işte pürüzlenir, çatallanır, o olur, akortta duramazsınız. Öyle bir şey yok.
Nefes
gider.
Kontrol. Şimdi Hasan abi, sen de sesle alakalı artık çalışmaya başladığın için son yıllarda değil mi?
Tabii.
Sen hem saz hem ses mi çalışıyorsun o zaman?
Yani çalıştığım kurumda ses olarak çalışıyorum.
Yok, kendi kişisel çalışmanı soruyorum.
Normalde sazendeydi ama şimdi onu mecburen hanende de oldu.
Yani kurumsal görevler dışında açıkçası daha çok sazendelikle ilgileniyorum.
Tabii. Ama ya bir de bu iş...
Dediğin gibi ben mesela lise yıllarımda 8 saat çalışıyordum günde.
Ya bu sevki tabii galiba biraz hocam. Yani onu meleke haline getirmek.
Ya mecbursun, mecbur okuyamazsın yoksa.
Yani çalışmayan yok mudur sadece?
Şimdi şu Nobel ödülü alan Aziz
Sancar.
Onun bir tane mülakatı var. Gördünüz mü onu?
Kaç saat çalıştın?
Kaç saat çalışıyorsun sorusuna verdiği cevap var. Bu şaka değil ya.
Doğru.
Ben şimdi arkadaşlarım içerisinde, Hasan da şahit olmuştur. İşte şu kadar beste, bu kadar beste, ya bu saçmalıyor filan diyor. Hayır, öyle değil. Bu iş mesaiyle olabilecek bir şey. Bir de kafayı oraya vermekle. Ben de bilirim yani, oturup da hadi Hasan bu akşam gidiyoruz, çay içiyoruz, akşam muhabbet ediyoruz, fıkra anlatıyoruz. Tamam, geçti bu akşam. Ama o akşam siz kaç tane eser kazanabilirsiniz, onun hesabını yapmıyorsunuz. Ha, şu da var. Hayattan kaybettiğiniz şeyler oluyor mu? Evet, bunlar olabilir. Ama biz şimdi hiçbir zaman...
Nasıl motive oluyorsunuz hocam?
Biz söyleyeyim. Biz şimdi hiçbir zaman 31 yaşında ölen Şevki Bey'in nesinden bahsediyoruz şimdi?
Bestekarlığını.
Ya kaybetti. 31 yaşında gitti. Bunun gibi pek çok böyle hayat anlamında ziyan olmuş. Ama bıraktığı eser.
Evet. Şimdi bir tecrübe paylaşımı da olsun diye soruyorum hocam. Biz gençlerin şimdi en büyük sorunlarından bir tanesi, dünyanın belki de sorunu, ne yapacağını çok iyi bilirsin. İşte dünyevi ya da uhrevi, para kazanmak istiyorsan şunu şunu yapacaksın, çalışacaksın vesaire. Ukbayı arzu ediyorsan namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, belli başlı ibadetler, zikirler, evratlar, ezgârlar var, yapacaksın. Bilmek yetmiyor ama bir şekilde
yapmak
onu yapmak gerekiyor. Fakat asıl zorluk zaten yapmakta. Biliyorsun, diyorsun ki ben günde 2 saat tambur çalışırsam 5 seneye iyi bir tamburcu olurum. Fakat istiyorsun da yapmıyorsun. Benim burada kendimce çıkardığım bir şey var. Tabii herkes şahsi bir tecrübe yaşıyor burada. O iştiyakı, şevki her daim diri tutmakla oluyor galiba bu iş. Fakat bir adama bakıyorum, 30 yıl boyunca yapmış bu işi. Ya hiç mi şey olmuyor? Hep pikte mi geziyorsun? Yani hep aşağı doğru bir iniş olmuyor mu? Hiçbir dalgalanma olmuyor mu
acaba? Yok,
onu
şöyle...
Nasıl o kadar zinde kalabiliyor?
Burada şimdi çok şahsi bir tecrübeye girer bu iş. Herkesinki farklı olabilir ama... Çok şahsi bir iş aslında gerçekten. Bu biraz da mahremi bir durum aslında. Şöyle ki... Hiçbir şey yapmak istemediğin anlar olabilir. Orada büyük bir es alırsın.
Kamsali.
çekilir. Nitekim benim öyle hallerim çok olmuştu yani. 3 ay 5 ay hiç elime nota alasım gelmedi oldu. Ama bugünlerde de ben en azından bir cuma günü bir saat önce tanıdık bir görevli arkadaşın camisine gidip orada bir yarım saat sela okuyup bir
içinizi de
ferahlıyordum kendim. Ferahlıyorum. Okumadan duramazsınız. O nasıl bir şeydir? Vücudun da bedenin de ruhun da istediği bir şey okuyan insan için. Sesli bir şey okumadan hayatta duramam. Arabanın içine biner binmez bir şey okumaya başlarım ya da dinlerim zaten. Ama beste için söylenecek olursa bu da şahsi bir durum aslında. Benim Hasan da bilir. Ben kendimi alaylı tarif edenlerdenim. Ben müzik okulu okumadım. İyi oldu kötü oldu bu da ayrı mesele. Ama her müzik okulunda okuyan beste yapıyor mu? Hayır. Her müzik okulunda okuyan solistik yapıyor mu? Hayır. Her müzik okulunda okuyan bir enstrüman çalıyor mu? Hayır. Bunlar daha çok mesai harcayarak olabilen işler. Ben o açıkları nerede acaba kapatmaya çalışıyorum? Hasan şimdi notayı baktığı zaman takır takır takır takır, biz nasıl yüzünden Kur'an-ı Kerim okuyorsak Hasan da o şekilde nota okuyor. Hiç de falso yapmadan devam ediyor. Peki benim de okumam lazım ki, ben solistim ya, ben okuyacağım, Hasan da çalacak bana. Ondan geride durduğum takdirde en azından temel bilgiler konusunda anlaşamayız ki.
Evet.
Müzik olmaz. Peki o zaman bu açığı nasıl kapatacağız? Ben şimdi eser besteliyorum. Makamları bir kere önce müzik heveslisi, meraklısı arkadaşlarımıza benim şahsi tecrübemin sonucu olarak söyleyeyim ki, müzik herhalde böyle notaları öğrenerek öğrenilen bir mefhum değil, önce dinlenerek öğrenilmesi gereken bir mefhum olduğu kanaatindeyim. Dinlemeden bu iş olmuyor. Ben makamların ismini bilmiyorken, eserlerin içerisinde geçen güftelerin tamlamalarını tam anlayamıyorken, rahmetli Bekir Hoca'nın okuduğu radyo kayıtlarından, ben Şedd-i Araba makamını filan orada öğrenmişim mesela. Takım biliyorum çünkü. Gülizar makamında takım geçmişim, haberim yok. Ezberlemişim onları. Onun için şimdi bir eser besteleyeceğim zaman, eğer güfteye kafam takıldıysa, ki şu Eşrefoğlu divanı bizim o albüm yapma zamanındadır. Bu şuradaki işaretleri görüyorsunuz değil mi? Kaç evet. sefer devre olmuştur acaba mesela? Evet. Bunlar çok büyük zaman işleri. Bunu yaparken telefonunuz çalmamalı. Bunu yaparken ondan konuşup bundan konuşup devam edemezsiniz. Hasan da şahsi çalışıyor şu anda. Araya bir şey girdiği zaman bütün ambiyans diyorlar ya, şimdi atmosfer bozuluyor ve bir daha toparlayamazsınız. Çok benim öyle onlarca yarım eser var.
Özel bir hal orada yoğun.
Başlıyorsun orada.
Bitirmen lazım.
Bugün mesela siz gelmeden önce bir tane çok güzel zavil başladım.
Nereden geldiniz?
Yok yok. Sizden önce merak etmeyin. Yani kapıyı birileri çaldı ve eser öyle kaldı orada. Dosyanın içine koydum.
Tamamlamak mümkün oluyor mu?
Her zaman mümkün olmuyor. Çünkü aynı seyahat olmuyor.
Değil mi?
Aynı seyahat olmuyor. Bu bir. İkincisi de şöyle. Bir eser yaptım. Bir ilahi, basit, küçük, melodili bir şey. Hasan gibi enstrümanında iyi, sağlam arkadaşlarımızla buluştuğum zaman, onlarla bir araya geldiğim zaman, Hasan'cığım birkaç dakika bana bir ayır bakalım. Gel şu eseri bir ben okuyayım, sen çal. Çünkü başkasının gözüyle başka bir anlam kazanıyor eser. Çalıyor diyor ki, hocam şunu belki şöyle yapsan daha güzel olur. O fikir hiç aklıma gelmemiş mesela. Derhal yapıyoruz ve daha sağlıklı bir şey çıkıyor. Bu işte mutfak kısmı biraz karışık oluyor dedim ya. Besteden sonraki hali. Şimdi ya biz bugün...
Bu birazcık hocam lafınızı balla kestim ama birazcık müziğin coğrafyasındaki ya da müziğin pişmişliğiyle de ilgili bir şey. Yani bu bizim işte ilgilendiğimiz hali hazırdaki bu müzik gerçekten rafineleşmiş bir müzik.
Çok.
Hani ilhamın tamam ilk mısra örneğinde verdiğiniz gibi. Hani bir yerde bir şey geliyor ama sonra gerçekten işin teknik kısmı, işçilik kısmı ya da daha nüansları, çok ince dokunuşları falan filan. İşte bence birçok şair şiirlerinde de bunu yapıyor. Yani bir şey böyle işte...
Ana şiir, tema.
Şiir gelir diyor ya mesela.
Ana tema. Aynen. Tamam.
Sonra şey yapıyorsun yani.
Kalıplıyor.
Böyle birazcık ben şeye de benzetiyorum böyle... Ayakkabı boyacılığında ki en son yapılan şey işte cila sürüp işte iyice parlatmak gibi yani.
Evet.
Hani, neyse.
Dolayısıyla bu önemli bir aşaması. Orada Hasan'ın söylediği bir şey var yalnız. Oradan azıcık devam edelim istersen.
Müziğin rafineleşmesi.
Evet. Bizim bugün hit olmuş eserlerimizin çok büyük bir kısmı yüz binlerce insan tarafından, yüz binler belki abartı olur, yüzlerce insan tarafından okunmuş ama tekbir ve salat-ı ümmiye için yüz binler diyebiliriz. Okunmuş ve o haliyle. İlk bestelendiği hal o mudur bilmem ama bugün bize geldiği hal, milyonların okuduğu hal. Çok iyi bilinen şarkılara bakın, çok iyi bilinen türkülere bakın, yakılmış türkülere. İlk halleri kesin öyledir, hatta bazı notları çok farklı.
Ama şöyle okuna. Şey var hocam, daha belki akılda kalıcı, birbiri peşine böyle hani merdiven merdiven gidebilecek şeyler gibi. Ama mesela işte Dede Efendi'nin bir tane şarkısı var. Ağır bilmem işte şey, 6-2'lik mesela. İşte çok şey ama yani o eseri gerçekten sindirmek öyle kolay iş olmuyor. Yani
ama zaman...
Usulüne ayrı ilgi gerekiyor. İçerideki işte güfteye ayrı ilgi gerekiyor. Yani onun için bu anlamda rafine olmuş bir müzik. Onun için besteciliği de rafine. O kadar ustalık gerektiren ya da yeri geldiğinde işte saatlerce oturulup üzerinde böyle tabii. Hallenmesi gereken bir şey yani.
Besteliyorsun ama okuyorsun sonra, beğenmiyorsun, iptal ediyorsun. Tabii. Ama olmadı diyorsun bu.
Tabii. Öyle attığınız çok beste oluyor mu?
Tabii ki.
Yani insan hani şairler, şiir yazar, öyle yeni şairler kıyamaz ya yeni şiirine. Ya yazdık o kadar da uğraştık, atmak olur mu falan.
İyi de o yazdığınız yarın birinin eline geçtiği zaman oradaki acayip durum.
Ama o da bence o da ayrı bir konu. Yani o da bence çok şahsın titizliğine göre bence yön bulan bir şey. Yani
şimdi Yahya Kemal o, mesela. O
orada da kişinin kendisiyle yüzleşmesi yani o evet. İşteki... pik olmuş şeylerden haberdar mı? Yani onu belki birazcık...
Ya aslında şimdi bak şey geldi aklıma. Yahya Kemal'in müsveddelerine Nihal Sami Baner'le bütün tabii şeyini aldığı için terekesine vakıf. Geçen Yahya Kemal Mecmuası ikinci sayısını aldım. Orada Vuslat şiirinin de denemelerini yazmış, paylaşmış orada. Hmm. Onunkinin her birini bunlar da ayrı varyantlar diye yayınla. Önemli o Yahya Kemal çünkü. Hepsini aynı güzellikte yapmış. En beğendiklerini de son haline koymuş. Yani denemelerini çizmiş, altına yenisini yazmış. Çizmiş, onun da bazen bir ikiliği 8 tane şey var.
Değişik kelime var.
Satır var. Hepsini silmiş, tekrar yazmış falan. Ama hepsini paylaşmış gönül rahatlığıyla çünkü hepsi de çok güzel.
Bu oluyor.
Hepsi de çok güzel.
Bu oluyor. Bir bestenin üzerinde 8-10 tane daha güzelini bulunca altına hemen notun altına başka bir şey yazıyoruz. Biz de yazıyoruz bunu. Sonra okurken hangisi güzel geliyorsa onu kullanıyorsunuz orada. Bu evet. Şiirde de bestede de aynı yol mecburen gidilmek zorunda. Çünkü okudukça, kendinizi orada buldukça ve duygularınızla ne kadar eşleştiğini gördükçe kemale eriyor iş aslında.
Bence ben bir şey daha
hay hay. Isterim. Bu önemli bir konu.
Yani bir de bir bestenin bitmesi benim mesela çok ilgimi çekmiştir. Ya da mesela bir ressamın en son işte bu tondaki bu fırça darbesiyle yaptığım işte bu renk benim sonumdur. Yani bu eserdeki noktamdır diyebilmek de bence çok kıymetli bir şeydir bestede. Çünkü yani hiçbir beste aslında bitmeyebilir.
Bitemez ki.
Sonsuza kadar
bitmeyen
devam edebilir. Yani hani şey böyle mesela makamlar da mesela durmak anlamına da geliyor. Makamın bir anlamı evet. Da durmak.
Oturmak anlamına.
Oturmak anlamına geliyor. Yani aslında biz bu müzik eserlerini çıkarıyoruz. Serden bir şekilde bir ilhamla bir vesileyle çıkarıyoruz. Bir belirleme çıkıyor ortaya. Yani aslında zamanın bir tarafından bir durduruyoruz bir şeyini, belirliyoruz. Yani oradaki o belirsizlik ya da belki de sonsuzluk, belki de bitmeyecek bir şeyi de bir limit koyuyoruz.
Kalıp,
yani.
Kalıp.
Bu da bence çok kıymetli bir şey.
Hala umudun var olduğunu da ifade eden bir şey olabilir evet. Bitmediği için. Hocam son soru. Vaktimiz daraldı bitmek üzere.
Buyurun. Çok şimdi... konuşmaya dalarsak çok konuşuyoruz ya biz. Acaba
bol bol konuşalım.
Dinleyicilerimiz acaba sıkılıyor mu? Çok merak ediyorum.
Ben. Bence sıkılmıyordur hocam. Çünkü ben her yerde bundan bahsediyorum. Mehmet Kemiksiz 30 yılın ardından Erkam Radyo'da Seslerinizin de programıyla mikrofonların başına döndü. Ben programın moderatörü olduğum için değil, ayrıca bir muhibbi Mehmet Kemiksiz olduğum için şöyle güzel görüyorum, kıymetli görüyorum bu işi. Estağfurullah, yaptığımız için değil hocam. 30 yıl boyunca hep sahnelerdeydiniz. Fakat eser okumak üzerine bina edilmiş bir konsept ile.
Evet.
Ha, sizin Erenler Meclisi gibi işte sanatçıların dışında yaptığınız çok işler de var, çok güzellikler de var. Eserleri anlatmanız, bazı şahsiyetlerden bahsetmeniz konser içerisinde. Onlar da ayrı. Fakat sohbet üzerine bina edilmiş bir program olması benim çok hoşuma gidiyor ve çok önemsiyorum bunu. Çünkü 10 yıl sonra Allah ömür verirse geri döndüğümüzde ne anlam ifade edecek? İnşallah iyi ki konuşmuşuz diyeceğimiz şeyler evet, olur diye de dua ediyorum.
Neymiş son soru?
Son soruya bağlayayım. Ya şimdi akademisyenler büyüklerimizle, abilerimizle konuşurken çok mesele ederler bunu dinlediğim kadarıyla. Bir işi çalışırlar mesela tasavvuf diyelim. Deniyor ki ya biz bir akademisyen bir işi çalışabilmek için onu nesneleştirmek zorunda. Nesnel bir şekilde yani o dışarıdan yaklaşabilmek için uzaklaşmak zorunda falan. Birkaç kişiden dinledim belki şahsi tecrübedir. Şimdi sizin de işiniz işte sanatçısınız, solistsiniz, hanendesiniz. Her gün eser okuyorsunuz her yerde çağırıyorlar. Orada konser var, burada radyo programı, orada televizyon programı her yerde okuyorsunuz. Fakat o şevki, o ne bileyim hani böyle ilk müziğe başlayanlar böyle deli divane böyle eser okurlar ya her yerde böyle taşkın bir şeyle, halle. Ben mesela kendim böyle az buçuk tambur kendi kendime çalmaya çalışıyorum böyle. Evde sizin son dönemlerde mesela Canım Erenler Yolu eseriniz var ya, onu sizden meşk etmiştim 2016'da, 17'de mi galiba. Geçenlerde bir elimden çıkıverdi. Aman yarabbi 4-5 gün bana değmeyin yani. Hanım biraz böyle def vuruyor. Durup durup çalıyoruz onu hocam. Çok o kadar tamam, hoşuma gidiyor ki.
Kurulmuş, evet.
O kadar hoşuma gidiyor ki. Zannediyorum bu acemiliğin verdiği bir şey mi? Yoksa hani çok profesyonel bu işi yapanlar şey oluyor mudur ya? Okuyup tamam bıraktık gibi bir şey oluyor mudur? Yoksa o heyecan devam ediyor mudur? Onu merak ediyorum tamam, şahsi
olarak. Sizin üzerinizden cevaplandıralım bunu. Sonra Hasan üzerinden. Sonra bana gelsin. Siz şimdi sunum yapıyorsunuz. Sunumda en güzel kelimeleri yerli yerine oturtup hem meramınızı hem de sunum konusundaki sanatı insanlara aktarmak üzere bir gayret içerisindesiniz ve bunu göstermek istiyorsunuz. Doğru mudur?
Evet.
Hasan'cığım bir taksim ederken oradaki bir takım nazik geçkileri, melodileri ardı ardına dizmek için hassasiyet gösteriyor. İyisini göstermek istiyor. Yani ben bunu öğrendim, bak emek verdim, bir de size göstermek istiyorum. Ben tarafına gelince ben Allah'ın bana verdiği şöyle bir sesim var ve şu eser var. Ben bunu size aktarmak istiyorum, göstermek istiyorum. Sesimin en iyi yönüyle göstermek istiyorum. Peki biz bunları hamasi bir hevesten mi yapıyoruz acaba? Ya daha doğrusu kötü bir tabir ama kullanayım. Güdüsel bir tavır mı bu? Yok, değil. Adına güdü demeyelim de bu varoluşumuzun gereği bir durum. Her insan bilinmek istediği özelliği ile ya da emek verdiği özelliği ile bilinmek ister. Neden? Çünkü Allah bilinmek tecelli istedi. Allah bilinmek istediği için kendini bilecek melekler yarattı. Kendini tecelli bilecek insanlar yarattı. Kendini bilecek alemler yarattı. Felekler yarattı. İşte biz hani Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasından değişik insanlar belli ölçüde nasip almışlardır. Allah semidir, insanlar da semi. Basardır, insanlar da. Ama bizim ölçümüz Allah'ın ölçüsüyle eşdeğer değil.
Ne?
Çünkü biz ondan geldiğimizi nasıl ispat edeceğiz o zaman? Biz şedidiz, şiddetimiz var, öfkemiz var, gazabımız var. Biz bu özelliği nereden aldık? Kendimizden oluşmadı ki. Ne? Bize onu nefh eden den aldık. Dolayısıyla Allah bilinmek istedi. Tasavvufun biliyorsun temelidir bu. Allah bilinmek istedi. Bilinmek isteme şartlarını ortaya koymak için de kendini bilecek ekvan oldu. Yaratılmışlar meydana geldi. İşte bizim bütün gayretimiz oradaki tecellinin bize yansımış olan kısmını emeğimizle, gayretimizle, gücümüzle birleştirip biz diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir tecellisi var. Bilinme tecellisi. Biz onunla sizin huzurunuzda izliyoruz. Olur bütün mesele.
Evet.
Ben böyle bakıyorum.
Ve Halik sıfatı da var Rabbimizin ve her an yaratma halinde olduğu için. Bitmeyen beste gibi de o alegori güzeldi çünkü.
Evet.
O teşbih gibi de olabilir diyelim. Ve noktayı burada koyalım. Hocam çok eyvallah, teşekkür ederiz. Bu program biraz daha sohbetli oldu. Eserden ödün verdik ama sohbetten kazandık. Yine de 4 eser, 3 eser okuduk hocam.
3 eser bir kasideyle beraber
vardı,
okuduk.
4. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta kısmetimizde, nasibimizde varsa, sesimize, soluğumuza, sedamıza, sağlığımıza bir zeval gelmez ise inşallah, onların da dualarıyla beraber, onların bulundukları yerde, ben radyo programının açılışında ve kapanışında çok heyecan duyuyorum, biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir insan düşünün. Anadolu'nun bir köyünde bazlama yapıyor anne. Ve biz ona veda ediyoruz. Hı. O diyor Allah razı olsun evladım senden. Diyor mu? Diyor, diyor. Bence İnşallah. Diyor. Ben hissediyorum. Tamam. Benim için o program.
Naksat hasıl oldu.
Tabii. Orası. O çünkü bazlamanın bereketi geliyor buraya. Yemek karıştırıyorsa onun bereketi, kokusu ya. Geliyor. Evet. Hepsine saygılar sunuyorum.
Efendim duydunuz kıymetli hocamı. Yaptığınız gözlemelerin, bazlamaların kokusu bile geliyor buraya.
Duaların tabii
çok
ki.
Teşekkür ediyoruz hocam size.
Sağ olun.
Hasan abi size.
Rica
ve
ederim. Ben de teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz bizlere. Seslerin izinden gitmeye çalıştığımız yolculuğumuzda eşlik ettikleri için. Evet. Haftaya yeni bir Seslerin İzinde programında tekrar görüşebilmek, buluşabilmek ümidi ve duasıyla. Hoşça kalın efendim.